Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında eğitim üzerinde durduk ama eğitimin bir kalıp halinde değil de değişen çağın koşullarına göre uyumlu hale getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Aksaray'da yaşanan şu iğrenç olay, yani otizmli çocukların ve ailelerinin okul çıkışında yuhalanmasıyla ilgili olarak konuştuk. Anlattıklarımız şu anda YouTube'da videosuyla yer aldı, Ünsal Ünlü kanalında. iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da da podcastleri var, ses dosyaları. İstediğiniz gibi oradan izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde neler var? Valla bugün Cumhuriyet'in ilginç bir manşeti var, onu göreceğiz. Onun dışında iktidar gazetelerinin tamamı güzellemelere devam ediyor. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. Göreceksiniz zaten. Şimdi önümüzdeki hafta Amerika seyahatinin ne kadar önemli, ne kadar gerekli ve ne kadar muhteşem bir ziyaret olduğunu anlatan haberlerle geçecek. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Periskop izleyicilerinden aşağıdaki 3 noktaya dokunarak ben de hemen sosyal medya üzerinden paylaşayım. Diğer dostlar da gelsin, onlar da burada olsun, hep birlikte oturup konuşalım. Onun dışında ne var? Valla bugün sevgili Yalçın Karatepe'nin yazısı üzerinde duracağız biraz. Dün hatırlayacaksınız, değinmiştim aslında bir gün önce Sabah gazetesinde çıkan. Üstelik dün size söylemeyi unuttum galiba ben. Yazıyı, köşe yazısını yazan kişinin bir ekonomi muhabiri olduğunu söylemedim sanırım. Aslında kendisi bir ekonomi muhabiridir bu arada. Yani yazıyı hatırlıyorsunuz işte, ekonomiyi olduğundan kötü gösterenlere 5000 gün karşılığı adli para cezası getirilecek falan, hapis cezaları zart zurt. Hatırlıyorsunuz değil mi yazıyı? Yalçın onunla ilgili çok güzel bir yazı yazmış bugün. Hakikaten çok şık. Geri geldiğinde onunla ilgili de konuşacağız. Onun dışında Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, yeni ve muhteşem ve aynı zamanda hala mahallesini terk edip terk etmediği konusunda ciddi kafa karışıklıkları yaşayan inanılmaz yayın yönetmeni Ahmet Hakan bugün başlamış yazılarına, muhteşem şeyler yazmış gerçekten. Yani fikir dünyamızı aydınlatacak nefis yazılar yazıyor gerçekten, nefis yazılar yazıyorlar. Hadi canım, Bitcoin Safiye mi yakalanmış? Hadi be, ne yapmış, parayı o indirmiştir ama yani parayı bulamazlar. Neyse, hadi başlayalım. Hürriyet gazetesini salla, bir önemi yok zaten içinde. Geçin. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti toplumsal karabasan, eğitim ve ekonomideki çöküş Türkiye'yi içten içe yakıyor. İlk yayında konuştuğumuz konu ama biraz daha farklı. İstanbul Fatih'te yaşanan o yaşlarında 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeşin ölümüne ilişkin. 4 kardeş aç kaldı ama yardım istemedi diye bir küçük başlık atmışlar. 2260 liralık veresiye borcu çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Bir hanımefendi çıktı ortaya, Serpil Alkan adı. Olayda hayatını kaybedenlerden Oya yetişkin, aynı zamanda ablası Kamuran yetişkinin de arkadaşıymış. O biraz olaya ilişkin hani detaylar anlatıyor. İşte şeyin, Oya yetişkinin, ben bakıyorum kardeşlerime ve ben ölürsem onlar yaşayamazlar, ben ölecek olursam onları da öldürürüm dediği gibi bir ifadeyle çıktı ortaya. Ama sonuçta dün sabah konuştuğumuz gibi böyle sosyal medya üzerinden bu konuya duyar kasmaya hiç gerek yok. Ortada isteseniz de istemeseniz de yoklukla, geçim sıkıntısıyla, boktan ekonomiyle ilişkilendirilebilecek bir durum var net şekilde. Ve mesela bugün Ahmet Hakan da demiş ki ya olaya öyle bir bakıyorsun ki, yani bunu ekonomiyle ilişkilendirirsen bir grup seni seviyor, psikolojiyle ilişkilendirirsen bir grup seviyor. Ya insan ol insan. 2 dakika zorla kendini, insan olmaya çalış. Ha, becerirsin beceremezsin. Çok umutlu muyum? Değilim. Ama dene. En azından dene. Ya buna bakabilmek için insanlara bir şey söylemek hakkın. Söyle, öyle söylesene. Ama ne şiş yansın ne kebap siyaseti. Türkiye'de artık herkes biliyor ki gazete genel yayın yönetmenliği bile getirebiliyor. Muhteşem bir iş. Ciddi söylüyorum. Muhteşem bir iş. Aradan yürü. Ona da dokunma, buna da dokunma, arada öbürünü yala, birine tükür, sonra de ki ona tükürmek aslında çok ayıp, bir tur onu yala, öbürüne tükür falan. Çok şahane bir iş. Gerçekten her zaman tutuyor bu. Maalesef bu topraklar yalaka seviyor arkadaşlar. Doğru düzgün tespitimizi yapalım. Hakikaten biz yalaka seviyoruz. Hiç kimse kıvırmasın. Ciddi söyleyeyim. Bayılıyoruz yalakalara hatta. Sosyal medyaya bakın. Kendini daha çok sosyal demokrat olarak tanımlayan insanların yer aldığı bir mecra burası. En azından gruplar, büyük gruplar öyle oluşuyor. Ama onlar da aynı. Hiç fark etmiyor ki. O da kendine yakın olanı seviyor, yüceltiyor. Kendine yakın olmayanı nefretle. Hemen yerin dibine sokmaya ve bayılıyor herkes. Bir kayıp, çok önemli bir kayıp. Özdemir Nutku Hoca'yı kaybetmişiz. Ben de yayın arasında gördüm. Çok üzüldüm çünkü Tiyatro insanı sözü çok az kişiye bu kadar yakışır. Gerçekten çok az kişiye bu kadar yakışır. Çevirmen, tiyatro eleştirmeni, hoca, onun dışında gerçekten önemli bir tiyatro adamı. Özdemir Nutku Hoca'yı kaybetmişiz. Nurlar içinde yatsınlar. Tiyatro dünya, sanat camiası hakikaten eksildi. Gerçekten eksildi. O kadar değerli bir insan. Hala tiyatro okullarında, eğitim verilen okullarda hala onun kitapları okutuluyor. Bu arada tiyatro demişken, dün akşam ben çok güzel bir oyun izledim. Hepinize tavsiye edeyim. Arkadaki kitabı da merak etmeyin. Onu da anlatacağım size. Onu da göreceksiniz. Dün akşam Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Çay Yolu'ndaki Cüneyt Gökçer sahnesinde sahnelenen Radyoyu Hümayun'u izledim ben. Hakikaten çok güzel bir oyun ama oyunun güzelliğinin ötesinde çok daha önemli bir durumu var. Çok zor, oynaması çok zor olan bir oyun, bir komedi. Trafikli bir komedi. Yani repliğiniz karşıya attığınız anda karşıdan doğru bir destek gelmezse zırt diye askıda kalabilecek bir durum. Tülyat'a çok açık ama sevgili oyuncu arkadaşlarım hiç böyle bir şeye tevessül etmemişler. Oyunun niteliğini bozmamaya çalışmışlar. Osmanlıya Radyo'nun gelişi hikayesinin içinden başlayarak aslında bir gün eleştirisi, gündem eleştirisi, teknolojinin karşısında direnenler, insanların ikiyüzlülükleri, ahmaklıkları, çıkarcılıkları, toplumda yükselmenin gerekçeleri, yurt dışına yerleşme çabaları çok çok çok iyiydi. Hakikaten oyunlar, oyuncu arkadaşların tamamı çok iyiydi. Tavsiye ederim. Bu hafta cumartesiye kadar oynuyorlar. Ondan sonra da Aralık'ta devam edeceklermiş. Hem aynı zamanda çok da sevdiğim arkadaşlarımı görme şansım oldu. 30 yıllık dostlarımı, sevgili Tolga'yı, Tolga Tekin'i gördüm. Serdar'ı gördüm, Serdar Kayaoka'yı. Müthiş oynuyorlar. Hele onlar bir ikiz oynuyorlar. Nefis. Şirin Cio bir muhteşem oynuyor. Tıkır tıkır döktürüyor yani gerçekten. Bütün arkadaşlarım, oyunda oynayan herkes yani hakkını çok net bir şekilde veriyor. Gerçekten tavsiyedir, yürekten tavsiyedir. İzleyin. Çünkü bu dönem içinde birkaç oyun daha izleme şansım oldu benim. Arada fırsat buldukça mutlaka yapmaya çalışıyorum. İsterseniz devlet tiyatrosunun oyunları, isterseniz özel tiyatroların oyunları. Maalesef şu kolaycılığa çok kaçılıyor. Ankara'da bu yaşandı mesela. Ben Don Kişot oyununda gördüm. Ozan Güven'in. Ya Ankara'da gündemden de bir şey sokuşturalım işin içine. Ondan da bir şey anlatalım falan diye. Gerek yok, tiyatro oyunlarının niteliği ortada çünkü. Onu sadece o niteliği verebilmek yeterlidir. Hakikaten son derece şıktı. Tavsiye ediyorum yürekten. İki, şu kitabı hemen anlatayım mı size? Kitabı anlatayım da şurada bir iki tane not aldım. Onları pas geçmeyeyim. Şimdi bu kitap burada epeydir duruyor. 10 günü geçtik sanırım. Ayşe Başçı'nın kitabı, König adı, kral demek König. Bu İspanya İç Savaşı'nda geçen bir hikayeyi anlatıyor. Biliyorsunuz İspanya İç Savaşı'nın işte yani Franco yanlılarıyla Cumhuriyetçiler arasında 2,5 seneden fazla hatta 3 seneye çok yakın devam etmiş bir olay. Dünya siyasi tarihini çok etkilemiş bir olay aynı zamanda. Tam da o dönemde direnişçilerin bombardıman uçağına ihtiyaç duydukları anda kendilerinin kapısını çalan bir adam. Ekrem Hamdi Bakan. Ama herkes onu König diye biliyor. Çünkü müthiş ilişkileri var. Müthiş. Siyasileri tanıyor. Çok tepedeki insanları tanıyor falan. Onlarla bağlantılar kuruyor. Ve adam tek başına bütün dünyayı dolandırabilecek acayip bir adam. Onun gerçek hikayesini anlatıyor. Pek çoğu yeni çıkmış belgeler, kitap okurken de göreceksiniz. Sadece ya bu böyle mi oldu falan diyeceksiniz. Çok akıcı bir işin içinde ne isterseniz var. Hani eskiden kitaplar öyle, filmler öyle tanıtılırdı ya. Aşk, şehvet, nefret hepsi bir arada. 32 kısım tekmeli birden falan diye. Gerçekten var ama. Hem böyle o dönemin dünya tarihinde böyle nasıl anlatayım böyle içinden girip hızlıca bir tur atılıyor. Hem romanın bütün niteliklerine yer verilmiş aynı zamanda bir belgesel niteleme olmasına rağmen. Gönülden tavsiyedir. Zaten üstünde de öyle yazıyor. Mundi kitaptan çıkmış. Dünyayı dolandıran Türk'ün romanı diye. König Ayşe Başçı'nın kitabı. Tavsiye ederim. Hızlı bir tarih, hızlı ve eğlenceli bir tarih okuması da olabilecektir aslında. Elbette hani tarihin her şeyi aynı zamanda değil ki. Şimdi yeni kitaplar pazartesinden itibaren başka bir şey göreceğiz. Demin kim yazdı bilmiyorum. Yok, Cicero gibi değil. Bu biraz daha farklı. Onun işi biraz daha casusluk üzerinden gidiyor. Bununki öyle değil. Bu gerçek bir dolandırıcılık öyküsü aslında temeline baktığın zaman. Şık bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Abi lütfen Ankara Etnik Anadolu Lisesi çocukları ikili eğitimde 19, 14.30'da derse başlıyor. Evet. Ne yapabilirim? Yani 14-15 gibi orada olsam yetişir miyiz? Ne yazacaksınız? Yazın ya. Ya demin biri yazdı. Ankara'da ne zaman söyleşi? Akşam 20.50'de çıkıyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? 20.50 ne ya? 9'da. Oo. Vallahi arkadaşlar ne diyebilirim bilmiyorum ama nasıl ikili eğitim bu hale nasıl geliyor ya? Çok çok fazla. Çok çok fazla gerçekten. Ben elimden geldiğince davetlere icabet etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz son olarak Adıyaman'daydık işte. Geçen hafta bugün Adıyaman'da üstelik hemen hani sabah çok erken saatte seyahate çıkıp sabah bu saatte ben çoktan oturmuştum söyleşiye başlamıştık biz Adıyaman Üniversitesi'nde. Elimden geldiği kadar gitmeye çalışıyorum ama şunu unutmayın. Oraya gidildiği zaman aslında buradaki bir yayın eksiliyor. Benim için tek koşul şu arkadaşlar. Birden fazla yayını ertelemiyorum hiçbir yayın için, hiçbir toplantı için. Öyle bir şeye razı değilim. Çünkü buradaki insanlar da biz yayın için bir araya geliyoruz. Temel niteliği bu zaten. Ankara'da şu an için planlanmış bir şey yok. Olursa haber veririm. Birkaç üniversiteye gidilecek. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gideceğim. İşletme topluluğunun daveti üzerine. Bilkent aynı şekilde gideceğiz. Orada olacağız. Olacağız derken hep birlikte yani. Öğrenci kardeşlerimle birlikte. Benim için de müthiş bir yenilenme fırsatı oluyor. Onların ne düşündüklerini bir kere çok güzel sorular soruyorlar. Gerçekten çok acayip şık sorular soruyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ben de yenileniyorum aynı zamanda. Neyse hadi bakalım tanıtım bölümü bu kadar. Toplumsal karabasan haberine devam edelim. Toplu intiharlar çoğunlukla yaşamlarında kendini sıkışmış hisseden bireylerin oluşturduğu gruplarda meydana geliyor. Fatih'teki olay bunun bir örneği gibi görünüyor denilmiş. Psikolojik otopsi yapılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar ben bir daha aynı şeyi söylüyorum. Şimdi toplumsal niteliğinin ne olduğu ayrı bir tartışma konusu ve uzmanların tartışması gereken bir konu. Ama her şeyin ötesinde bunun haber değerini yok etmemek için sadece haberci gibi yaklaşmak gerekiyor. Yani sosyal medya üzerindeki goygoya katılıp öyle olmuş, böyle olmuş, zavallı insanlar, onlar diyor dansçıydı, işte anatomik modelli falan filan değil. Arkadaşlar bu değil mevzu. İşin haber boyutu sadece haber olarak kalmak zorunda. Değişen ve saçmalaşan gazetecilik bu hale getirdi bizi. Üstelik hani iktidar yanlısı gazetelerde de böyle, tırnak içi muhalif gazetelerde de böyle, gazeteci olaya dışarıdan bakıp sadece aktarmakla mükelleftir. Gazeteci taraf tutmaz, nerede olduğunun önemi yoktur. Sosyal medyada çok güzel goy goy gidiyor diye sen intihar üzerinden gidecek olursan eğer şapa oturma ihtimalin kuvvetlidir. Bir bakmak lazım. Diyanet ve dernek kursları tam gaz. Bütün enerjisini dindar nesil için harcayan iktidar çocukların geleceğini karartıyor. Eyvallah. Eğitim reformu girişimi raporuna göre Diyanet'in 4-6 yaş kurslarıyla vakıf ve derneklerce açılan kurumlar hızla arttı. Ayrımcılık çocukları eğitimden uzaklaştırdı. 15-17 yaşta çalışan erkek çocuk oranı %25,7'ye çıktı. Ya bütün imam hatipleri sokuşturuyorsunuz insanların hayatına. Bakın şu çakallığı yaptı bu ülke. Şu çakallığı yaptı bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı. Ya tamam, adrese dayalı yerleştirme yapacağız. Evet. Şansa bak ya, senin evin etrafında bir tek imam hatip var. Ne yapacağım? Mecbur şey yapacağız çocuğu yani. Vereceğiz sınava girdikten sonra. Yok öyle. Yok öyle ya mı kardeşim? Yok. Ben tercih hakkına sahip olmak zorundayım. Ve ben kendi çocuğum açısından söylüyorum. Dini eğitimi hiçbir şekilde, hiçbir koşulda, şart altında kabul etmiyorum. Etmiyorum ya. Bunun gerekli olduğuna da inanmıyorum. Böyle olmak zorunda. İnsanlar açık yüreklilikle konuşamadığı için bu hale geliyor zaten. Ben istemiyorum ya dini eğitim. İstemiyorum. 12 Eylül dayatması din dersi eğitiminde istemiyorum. Çünkü senin din dersi eğitimi dediğin demokrasiye aykırı Türkiye'de toplumun bir bölümünü görmüyor bile senin din eğitimin. Görmüyor. O din eğitiminde Aleviler yok mesela. Niye? Bu toplumda yok mu? Ha bunu söylediğin zaman sen Alevisin. Ben değilim kardeşim. Değilim ama olsam da fark etmezdi. İnsan olmak yeterli bunu söyleyebilmek için. Ve istemiyorum ben. Bu kadar net. Ben çocuğumun dini eğitim almasını istemiyorum. Bakan da icralık. Günün en ilginç haberlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı'nın onun ailesinin Torbalı'daki şirketine haciz geldiği ortaya çıkmış. Allah Allah. Ayarlayamamışlar mı ya? Şehit annesini sanık yaptılar. Şimdi iktidar dört nala bu haberi kapatmaya çalışıyor. Bu haberi görmezden gelmeye çalışıyor. Yok, iktidar gazetelerinde yok bu haber. Biliyorsunuz dün sabah burada da konuştuk. Hatta bir son dakika gelişmesi olarak da anlatmaya çalıştım size. Çünkü mahkeme başladı. Şehit Anneleri Derneği'nin başkanı Pakize Akbaba, kendisi de bir şehit annesi haliyle, onun duruşması başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan bu davada Erdoğan'ın avukatı dedi ki bir dakika biz davamızdan vazgeçtik. Sonra devamı daha da komik geldi. Dün yayın sırasında onu bilmediğim için size aktaramadım. Bu sabah aktarayım. Demiş ki dava açmayası aslında başka bir dava ile ilgili olarak konacakken sehven sen bu dosyaya koy. Yanlışlıkla açtık biz davayı. Hadi ya. Nasıl unutturacaksınız bunu? Bir anlatın Allah aşkına bunu nasıl unutturacaksınız? Bak bu unutulmayacak. Ben yaşadığım sürece söyleyeceğim mesela bunu. Sizler de söyleyin. Niye biliyor musunuz? İnsanlara sürekli olarak dayatılan dini gerekçelerle dayatılan üstelik. Şehitlik en yüce mertebedir diye sokuşturulan bu şey bir şehit anasına dava açmaya kadar geldi. Eğer şehitlik en yüce mertebe ise cennet anaların ayakları altında diyen insanlar üstelik bir şehit annesine nasıl dava açıyorlar? Bugün Mevlid Kandili. İnananların kandili mübarek olsun. Arkadaşlar kandil günü razı mısınız buna? He? Bak çok zor soru değil mi? Bu yayını izleyen dindarlar özellikle size söylüyorum. Hiç gözünüzü kaçırmayın kardeşim. Hiç gözünüzü kaçırmayın. Özellikle size razı mısınız buna? He? Yediniz yuttunuz mu bu sözleri? Bu yayını izleyen ülkücüler size söylüyorum. Yuttunuz mu bu lafları? Vallahi kendinize verin hesabını. Bak saat 11 oluyor. 11'e çeyrek var neredeyse. Şeyler dönmeye başlamıştır cuma mesajları. He? Yuttunuz mu bunu? Sehven o dosyanın sen mahkemeye gelene kadar hiç farkına var mı? Ya biz de başka bir duruşma için gelmiştik. Ya inanın dediler ki ya burada da Cumhurbaşkanlığının duruşması var kardeşim sen avukatı değil misin? Evet ya şuraya bir gir. Bir gireyim ki ne göreyim? Yani bir şehit annesine üstelik dernek başkanına dava açmışlar. Dedim hemen vazgeçin. Hadi ya. Biz hepimiz sığırız yedik bunu öyle mi? Geçeceksin onu geçeceksin hacı geçeceksin. Ne yaptığın bal gibi buz gibi boru gibi ortada. Bekir Ağırdır'ın Konda üzerinden dün açıkladığı hani Türkiye'deki son duruma ilişkin durumu gördünüz muhtemelen. Bak Bekir Ağırdır her türlü eleştiri okunu üzerine çekmek pahasına ne oluyorsa onu yazmaya çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstelik MHP'nin desteğiyle oyu 25-26 civarında şu anda diyor. Gerekçesi? Bak gerekçesi bu işte. Bu. Bu. Senin dayattığın şey eğer dindarlıksa ben dindar falan değilim diyor insanlar. Size bir şey anlatayım. İsmini vermeyeceğim. Ama bu yayında izleyicileri zaten. Adıyaman'da biliyorsunuz Adıyaman'ın dini yapısı biraz daha böyle katı, gerçekten katı. Çünkü işte pek çok tarikatın, dergahın olduğu bir yer Adıyaman aynı zamanda. Yani bazıları için çok önemli noktalar üstelik. Adıyaman'da o kadar çok insan, üstelik dindar, kendini dindar olarak tanımlayan insan. Bu yayının izleyicileri de şahitlik edeceklerdir buna. Çoğu oradalardı çünkü. O kadar çok insanla yüz yüze gelip konuşma şansım oldu ki diyorum yani insanı besliyor bu diye. Ya ben şunu en az 10 kez duydum. Bak böyle geliyor insanlar. Hala üstelik aynı şekilde. Ben AK Parti seçmeniydim. Ben AK Parti seçmeniydim. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Hiç. Ben hiçbir şey söylemedim. Çünkü biliyorsunuz burada hep savunduğum bir şey var. Anayasal hakkınız kardeşim. İstediğin partiye oy verirsin. Ben senin yanındayım. Hiç kimseye de açıklamak zorunda değilsin. Senin de bir oyun var, benim de bir oyun var. Senin oyun en az benimki kadar muteber bir oydur. Hiç sormam, sorgulamam o yüzden. Burada da soranların hiçbirine cevap vermem. Haddi değil çünkü kimsenin. Ama gelenlerin hepsi aynı cümleyi kuruyor. O kadar çok insandan eğer sen dindarsan ben dindar değilim lafını duydum ki. O kadar çok insan. Üstelik bakın bu cümleyi 2 hafta önce gittiğim İzmir'de değil, İstanbul'da, Ankara'da değil, Adıyaman'da duydum diyorum size. İktidar bunun farkında değil mi? Bal gibi, buz gibi, boru gibi farkında. Niye yapıyor o zaman? Başka çıkışı yok ki. Burada 4 yıldır anlattığım şey yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Milliyetçilik ipine sarılıyorsun. Ama milliyetçilik ipiyle yanına çektiğin partinin milliyetçilikle alakası kalmamış. Bu yayını izleyen ülkücüler, size soruyorum. Siz bugünün MHP'sini sizin bildiğiniz, tanıdığınız anlamda, hadi daha ilerisini söyleyeyim, dokuz ışık anlamında milliyetçi görüyor musunuz? Ha? Yapabiliyor musunuz bunu? Eğer yapabiliyoruz diyorsanız şu dava ile ilgili soruma cevap verin ya. Bak, tek bir soru soruyorum. Bu dava ile ilgili soruma cevap verin. Zor mu oldu? Salla. Daha basit bir soru soracağım. 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat yapılacak. İçinize siniyor mu? Hı? Fırçanın tillağını, üstelik hakaretamiz sözlerle birkaç tur boyanmışken yüreğiniz alıyor mu bunu? Ha? İşte bak, aynı yere geliyoruz hep beraber. AKP'liler bunun farkında değil mi? Bal gibi, buz gibi, boru gibi farkındalar. Ne olacak? Mesela bugün Ahmet Hakan o yüzden köşesinden şöyle bir sokuşturma yapmış. Ali Babacan'ın büyük hayal kırıklığı. Önce büyük bir coşku yarattı, şimdi tıs. Hadi ya. Daha kurulmamış partiden bahsediyorsun, farkında mısın? Ben de tam tersini iddia ediyorum. Şu anda ortam Barış Pınarı harekatına rağmen öyle bir yere geldi ki, bak şimdi Ali Babacan'ın aslında hani hızlı hareket etme gerekçesi daha da yavaşlıyor aslında. Şu anda oturduğu yerden topluyor sonuçları. Hiçbir AKP yetkilisinin çıkıp televizyonlarda şunu söyleme şansı yok: Barış Pınar harekatı oylarımızı arttırdı. Hadi ya. Arttırdı dediğin 25'e 26'ya kadar getirdi. Üstelik iki partisiniz artık. Ama karşınızda bambaşka bir güç dengesi var. Görmezden geliyorsunuz bunu. Devam edelim. Levent'e, Levent Üzümcü'ye yasak, bu haberi gördünüz zaten. Artvin Opa'da bir ortaokul sahnesinde anlatılan senin hikayendir oyununu sahneleyecekti Levent dün. Fakat Hopa Kaymakamlığından, üstelik Hopa Emniyet Müdürlüğü'nden de onay alınarak denilmiş ki uygun değildir bu şahsın sergileyeceği oyun. Ne oldu? Oyun sergilendi. Niye? Hopa'da oyunu izlemek isteyen insanlar var. İzlediler. Ya yasaklayamazsın kardeşim. Mesela hele 21. yüzyılda bunu yapamazsın. Unut ya. Vallahi unut bunu artık. Saçma sapan işlerin peşinde koşma. Bak, yapamayacağın şeyleri anlatma. Birazdan sana Yalçın Karatepe'nin yazısından bahsedeceğim. Ya insanlar düğün salonunda da seyreder kardeşim oyunu. Seyreder. Sen yapmaya niyetlen. Bak, buradaki yayın senin için örnek olsun. Ben bu yayını bundan 4 sene öncesine kadar kocaman stüdyolarda milyon dolarlık teçhizatlarla yapıyordum. Ne oldu? Ne değişti? Şu anda iddiayla söylüyorum. Hepiniz söylüyorsunuz. Bizim burada her sabah buluşturduğumuz izleyici sayısı kadar karşımızda hiçbir televizyon programı aynı sayıyı tutturamıyor. Bu övünme vesilesi falan değil ki. Bu gerçek. İddiamız buydu zaten. Biz bunu söylemedik mi 4 sene önce de? Bitti ana akım medya diye bir şey yok kardeşim. Bitti o hikaye. Geç. Bak, direniyor. Dayanmaya çalışıyor deniyordu. Hiç kimsenin dayandığı falan yok. Böyle şey gibi, hani Bayan Rottenmeier gibi tipler var. Çıkıp televizyonda ana haber bültenlerinde duyar kasıyorlar. Duyar kasıyorsun da senin içinde bulunduğun televizyonun ne halt yediğini hepimiz görüyoruz. Ana haber bültenin kurtarılmış bölge mi senin? Yer miyiz, yutar mıyız yani bunu? Bu arada bizim Macron demisyon iyice delirdi, biliyorsunuz. Bir tartışma başlattı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye. Ya adam hakikaten tuhaf bir adam. Ama fırçanın büyüğünü, çok ağırını Merkel'den yedi. Yavaş ol hocam, bir sakin gel bakalım, kasayı takarsın diye. Bundan sonra tabii onun durumu da, ama nereden nereye gelindiğini düşünün. Bakın, bizim ülkemizden hareketle söyleyeyim. NATO'nun kuruluşundan itibaren bu tarz bir temelde savaş birlikteliğinin karşısına çıkan dünyada hep sol çevreler olmuş. Sadece Türkiye'de değil, Fransa'sından işte Almanya'sına kadar hep sol çevreler. Yapma kardeşim, savaş için birlik gerekmez demiş. Şimdi gelinen noktada son zırvalayan herif liberalin dibi olduğunu iddia ediyor. Türkiye'de dindarlar NATO'dan şikayetçi. He? Çok şikayetçiler. NATO'dan bu kadar şikayetçisin, kanlı pazar niye yaşandı Türkiye'de birader? He? O çocuklar, bu ülkenin güzel insanları aynı şeyi söylemiyor muydu NATO'ya hayır diye? Niye dövdün? Niye bıçakladın onları? Sormayalım değil mi? Bunlar zor sorular ya. Aman, ölümlü dünya sonuçta. Türk Hava Yolları'nın kârı bu yıl düşmüş. 3,7 milyar liraya gerilemiş. Geçen yılın 3. çeyreğinde 714 milyon dolarmış Türk Hava Yolları'nın kârı. Bu yılın aynı çeyreğinde %8,3'lük düşüşle 655 milyon dolara gerilemiş. Şirketin yolcu sayısı da geçen yıla göre %2 düşmüş. İşte yani Türkiye'nin markalarından bir tanesi. Ama marka değerini elbette ülkenin marka değeri ya da o işte hani ülkenin risk primi oranının dışında tutamazsın ki, başka bir yerden düşünemezsin. Hepimiz ne yaşıyorsak Türk Hava Yolları da onu yaşıyor. Birileri istediği kadar yalan söylesin. Çok iyiyiz ya, süper gidiyoruz ya falan diye. Anlat işte, heyecanlı oluyor. Sabahın manşetinde Nihat Hatipoğlu var. Sür manşette Mevlid kandilimiz mübarek olsun diye. Hocaya soracağınız bir şey var mı? Hani kandil günü sevaptır, 3-5 kuruş bir şey kazansın. 8 yıllık kirli planı 8 günde parçaladık. Başkan Erdoğan, başkan! Barış Pınarı harekatıyla dostlarımızı ve düşmanlarımızı görmüş olduk. Türkiye'yi karşısına alma pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları unutmayacağız. Teröristlerin hamiliğini yapanları unutmayacağız. Hop. 13 Kasım'da niye gidiyorsun Amerika o zaman? Teröristin hamiliğini adam daha nasıl yapsın? Sen demedin mi üstelik? Bu adamla işte toplantı yaptın adamı, ya mektubu geç Gökhan Bey, mektubu geçin, o değil sorun. Bakın burada sadece terör örgütüyle bağlantısından bahsediyor. E adam açıkça demedi mi bundan sonra da silah yardımımız devam edecek diye, niye gidiyorsun? Dar gelirliye kiradan ucuz ev. Sabahın bugünkü manşeti. Burası çok önemli bir haber bu. Hazine ve Maliye Bakanı aynı zamanda bakanların bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyisi, ekonominin E'sinin değdiği bütün alanların sahibi ve sorumlusu Berat Albayrak, dar gelirlileri 20 yıl vade ve tarihin en düşük faiziyle ev sahibi yapacak modeli açıkladı. Şimdi açalım dekoderleri, ben size bu haberin medya okuma sözlüğü eşliğinde gerçek anlamını anlatayım. Bu ne demek biliyor musunuz? TOKİ'nin bütün evleri elimizle patladı demek. Hepsi, bütün evler elimizde patladı. Çünkü biz çatır çatır ev yaptık. Dağtaş'a çirkin çirkin TOKİ konutları yaptık. E alan yok. Alan yok kardeşim. Patladı işte. Biz bunları dar gelirliye kısmetse şey yapacağız. Vereceğiz yani. Parasını da alırız. Hazır müşteri işte. Dar gelirli misin? Evet. Ne kadar? Bayağı dar yani. Epey sıkıyor. Tamam, sana ev satacağız. Yapmayın, sana ev satacağız. Hem de böyle teneşir valide. Bir başlayacaksın artık, torununu mu bitirir, torununun çocuğu mu bitirir. Bakarız yavaş yavaş ya. Evler elimizde patladı bunun Türkçesi. Sosyete patates diyetine girmiş. Lan sosyeteye giremedik ki patates diyetini görelim. Biz durumsuzları çok ilgilendiren bir haber değil. Geçelim bunu ya. Sinirim bozuluyor benim. Bu kadar zengin yaşamlarla. Sözcü, ne kadar yasaklarsan yasakla millet atasına koşar manşetiyle çıkmış. 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusunu iptal ettiler. Önce okullara yazı gönderip Atatürk koşusu yapılacak dediler. Sonra bir yazı daha gönderip yanlışlık oldu, koşu yok dediler. Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış. Bak güzel kardeşim. Ne içinde bulunduğumuz, bizim hepimize ait bu cumhuriyeti kutlamak için bir izne ihtiyacın var. Ne bu ülkenin kurucusunu anmak için. Önce kafana bunu sok. Koşmak mı istiyorsun? Atatürk'ü koşarak mı anmak istiyorsun? Koş. Koş. Seni kimse durduramaz ki. Bir organizasyonun içinde olmak zorunda değilsin. Ben böyle anıyorum diye koş. Kimseden izin almak zorunda falan değilsin. Bil bunu. Pakizan'a beraat etti. Al utanç haberi. Utanç haberi. Ya ben bunu görmedim. Ama bir arkadaşım paylaşmış, işte zamandan çok fazla böyle bildirim geldiği için göremediklerim oluyor. Sizlerden de özür diliyorum. Mesaj atıp hani yanıtını alamayanlar oluyor falan. Gerçekten ondan kaynaklanıyor. Televizyonda bir tip, bir avukat kimmiş bilmiyorum ama. Adı avukat ama hukukun H'sini bilmeyen tiplerden bir tanesi. Meral Akşener'le Fethullah Gülen'i yan yana gösteren bir fotoğraf göstermiş. Şimdi o kadar aşağılık bir şey ki bu. O kadar aşağılık bir tavır ki. Çünkü o fotoğrafın orijinalinde eşiyle yan yana Meral Hanım. Photoshop. Bozuldunuz mu? Ya bozulacaksınız ya. Bu ülkede Fethullah Gülen terör örgütü üzerine çalışma yapmak üzere. Bakın, Fethullah Gülen terör örgütü üzerine çalışma yapmak için kurulan bir komisyonun başkanı. Elinde İsmet İnönü'nün Fethullah Gülen'e bağış makbuzuyla çıktı. Umrunda değil ki kimsenin. Umrunda değil. Ha, o soru da doğru. Anıl Can 06. Yan yana olsa ne olur ki? Yan yana olanların fotoğraflarından ne farkı olacak? Devam edelim, devam edelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 25 saatlik uçuşun ardından Meksika'ya ulaştı. İlk iş Atatürk Anıtı'na gitti. Vay. Arkadaşlar hani geçen gün kim ya? Ha Emel. Emel burada mısın? Sevgili Emel burada mısın? Hatırlıyor musunuz? Size bir şey anlattım. Hani bu Meksika'da, Meksiko City'nin içinde bir cadde. Reforma Caddesi. Sordum. Sevgili Emel cevap vermişti. Reforma diye. O da son dönemde seyahat etti çünkü orayı. Ben bu heykelin... Heh, hoş geldin. Ben bu heykelin açılışına gittim biliyor musunuz? Bu heykelin açılışında oradaydım. Sene kaç? 2003. 2003'ün 29 Ekim'inde açtık biz bu heykeli. 2003'ün 29 Ekim'inde 16 sene olmuş. Heykelin bir özelliği ne biliyor musunuz? Yani orayı Meksika'da yaşayan var mı içinizde? Ya da bu heykeli görmüş olan. Bu heykel Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından o dönem götürülen gazetecilerden bir tanesi de benim. Sadece o değil tabii. Meksikalı bir heyet olarak 3 bakanla gidilmişti. Murat Başeskioğlu vardı, Çalışma Bakanı. Vecdi Gönül vardı, o zaman Milli Savunma Bakanıydı. Üçüncü bakanı hatırlayamadım ama 3 bakan gitmiştik oraya. Onların heyetleriyle birlikte. Tam İran Büyükelçiliği'nin karşısına koydular. Reforma Caddesi çok uzun bir cadde işte. Diyorum ya 22-23 kilometre uzunluğunda. Bir de caddenin şöyle bir özelliği var. Bir başında yani Meksiko City'nin zengin tarafında atıyorum Refik Baydur adını da analım doğru. Bir tarafında milli gelir atıyorum kişi başına milli gelir 50 bin dolar. Öbür tarafta 50 dolar. Yani aynı zamanda insan kaçırılma hattı olarak da biliniyor. En uzun cadde. Orada tam İran Büyükelçiliği'nin karşısında Lavas diye koydular bunu böyle. Muhabir, Tan Doğan karteli misiniz? Tan Doğan karteli ne ya? Yusuf Bey sizden şüphelenmeye başladım. 2 gündür Meksika muhabbeti Tan Doğan karteli misiniz? Anlamadım ki Tan Doğan karteli nedir? Ama Meksika'yı gördüğüm için çok mutluyum. O başka. Herhalde bir 10 gün kadar falan kalmıştım. Çok net hatırlamıyorum ama. Şimdi Bir Gün gazetesi bugün işte eseriniz manşetiyle çıkmış. Aksaray'da yaşananlar çürümeyi gösterdi diyerek bu Aksaray'da otizmli öğrencilerin özel eğitime tabi tutulup çocuklardan ayrılması hikayesi var ya, ona yuhalamayla, protestoyla şey yapan, destek veren yaratık grubunun, aynen böyle söylüyorum, yaratık grubunun haberi var burada. İlk yayında çok konuştuk, o yüzden üzerinde çok fazla durmayacağım. Ben bugün size Bir Gün gazetesinden sevgili Yalçın'ın yazısını anlatacağım. Çünkü Yalçın'ın yazısı hakikaten çok şık bir yazı. Şu, biz dün konuştuk ama aslında haber bir gün öncesinin Sabah gazetesinde Dilek Güngör adında, kendisi de bir ekonomi muhabirdir. Bakın bir daha söylüyorum. Ben muhabirliğe başladığı günden itibaren tanırım kendisini. Yükseldiği aşamaları çok iyi biliyorum. Bir ekonomi muhabirinin yazmaması gereken utanç verici bir yazı. Gerçekten utanç verici bir yazı. Çünkü özetle şu anlatıyor. Deniyor ki ekonominin genel yapısı işte milli para, finans sistemi, antin kuntin söylenti çıkaran bu suretle menfaat elde edenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 gün karşılığı adli para cezası almasıyla ilgili bir yasal hazırlık var. Şimdi Yalçın da bunu çok şık yazmış. Demiş ki iktisatçı dediğin adam oturur ekonomideki kötü gidişi de iyi gidişi de anlatır. Üstelik anlatmazsa zaten kendine ihanet etmiş olur. Ama bununla da kalmaz. Aynı zamanda iktisatçılar komik insanlardır. Yazının içinde de onu söylüyor. Yani şöyle bir söz vardır diyor mesela. Evet çok kullanılır bu. İki iktisatçının olduğu yerde en az üç görüş vardır derler. Doğrudur. Mutlaka böyle çıkar ama Yalçın başka bir şey anlatıyor. Diyor ki ya bu cezayı niye vermeye çalıştığınızı biliyoruz. Ekonomiyle ilgili eleştiriye de tahammülünüz yok. Bayağı bildiğiniz faşizmi yükseltiyorsunuz. Düşünce özgürlüğünün önü. Ama yaptığınız saçma. Hani zaman zaman takdim için söylüyorum ya ben. Lan bu manşeti atıyorsun. İnsan bir 30 saniye düşünür. Allah'ın bıngılda yanlış yazmışsın. Bu senin için de bela olacak diye. Yalçın da şunu anlatıyor. Diyor ki şimdi diyor sıralanan bu suçlara baktığımız zaman bundan diyor sıkıntı yaşayanlar olabilir. Çünkü diyor öngörüleri tutmadığı için ekonomiyle ilgili yanlış bilgi veren tipler olabilir. Kim? Mesela diyor Berat Albayrak. 2018 yılı Ekim ayında açıkladığı yeni ekonomi programında birçok tahminde bulundu. Üstelik bu tahminleri yaparken kamu kurumlarının imkanları yanında kadrosunda çalışan tüm iktisatçıların ve ünlü danışmanlarının da desteğini aldığını düşünüyorum. Ama ne oldu? Bu kadar geniş olanaklar kullanılarak yapılan öngörülerin tutmadığını gördük. Örneğin 2019 yılı büyüme oranının %2,3 olacağını söylediler. Ama şimdi büyüme sıfır çıksa küçülmedik diye mutlu olacaklar. İşsizlik rakamı hatırlayacaksınız %12,1 2019 için tahmin edilen. Bugün itibariyle %14. Diyor ki şimdi bu hazırlandığı söylenen yasayı bakanı da uygulayacak mısınız? Çünkü öngörüleri tutmadı. Üstelik tam da yasanın içinde tanımlandığı, yasal hazırlığın içinde tanımlandığı gibi. Bu öngörülerde bulunarak siyasi bir menfaat elde etmeye çalıştığı da aşikar. He? Vallahi çok doğru söylüyor. Siyasi menfaat elde etmeye çalıştığı sizce de belirgin değil mi? Öyle. O zaman ne yapacaksın? Uygulayacak mısın? Bakanı hapse mi atacaksınız diye sormuş Yalçın. Sonra da eklemiş. Elbette ki hayır. Mevcut uygulamalarda gördüğümüz gibi bu konuda da düzenlemeyi istediklerini uygulayacaklar. Nasıl? Şahane değil mi? Bugün okunması gereken yazılardan bir tanesi sevgili Yalçın Karatepe'nin Bir Gün Gazetesi'nde yazdığı yazısı. Mutlaka okuyun derim. Yazının devamı içinde dikkatinizi çekmek isterim. Devam edelim. Bir gün böyle. Müteahhit rantına hedef 18,8 milyar diye bir haber daha var. Cumhurbaşkanının yıllık programı var yani 2 gün önce açıklandı, sabah size söylemiştim resmi gazetede yazılı diye. 2020 bütçesinde inşaata acayip para ayrıldığı söyleniyor. Gerekçesi inşaat ya Resulallah. Ama inşaat da kazandırmıyor. Ne yapacaksın? Dar gelirliye saplayayım diye geziyorsun ondan sonra eve. İşçi kampanya değil eylem istiyor. Evrensel'in bugünkü manşeti. Türk İş'in vergide adalet talebiyle başlattığı imza kampanyasının bile inandırıcı olmadığını belirten işçiler iş bırakma dahil olmak üzere eylem kararı alınmasını istiyor. Bakalım göreceğiz. Okulda servis dehşeti. Ya bu haberi gördünüz mü bilmiyorum ama 7 yaşında bir kız çocuğu. Eylül Mirzaoğlu Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde manevra yapan bir servis aracı tarafından maalesef ezildi. Hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamış. Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabır versin. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Türkiye kavgası. Bak ama sürmanşetteki haber. Sürmanşetteki. Ertuğrul Özkök yazısı okumam burada. Anlatmayacağım o yazıyı. Gerçekten çok çok kötü bir yazı yazmış bugün. Bence okuyup burada anlatıp prim falan vermeyelim ya. Hürriyet artık bu kadardır arkadaşlar. Vallahi bu kadardır Hürriyet gazetesi. Hani ben 1,5 lira veririm diyorsanız, cam silmek için iyidir diyorsanız, ne bileyim hani öğrenci evinde 1,5 lira kolay harcanmaz ama alıyoruz biz masa örtüsü yerine kullanıyoruz falan tercihinizdir. Ama gazetede artık gönül rahatlığıyla söylüyorum hiçbir bok yok. Hiçbir bok yok gazetenin içinde. Asgari ücretliye ucuz krediyle ev. Tarihin en düşük faizi geliyor. 8 yıllık kirli planı 8 günde parçaladık. Aynı dizilmiş gazeteler. ABD'yi kendi arşiviyle vurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar doktora tezini kitaplaştırmış. Harvard Askeri Heyet Raporu diye. Ondan bahsediyor. Bu arada bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet geliyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, eski Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi başkanlığında 13 Kasım'ın hazırlıklarının yapılacağı söyleniyor. Hadi bakalım. Otizmli çocuklara büyük ayıp. Yeni Şafak gazetesini kutluyorum. Gerçekten yürekten kutluyorum. Bu haberi herkes yer vermiyor çünkü. Ama Yeni Şafak gazetesi birinci sayfaya almış haberi. Yani kötüsünü söylediğimize göre iyisini de söylememiz gerekiyor. Helal olsun. Star, milli iradenin sesi boru değil. Bağdadi işi derinleşiyor. Başkan Erdoğan, başkan Bağdadi'nin ailesinin yakalanmasının ciddi boyutlara gittiğini belirtti. En yakınındaki 13 kişi şu an elimizde. Sorgular kararlılıkla sürüyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim. Yalnız şöyle haberler var. 2018 yılı yazında alındı diye. 1,5 senedir ne yapıyorsunuz ya? Dar gelirliye ucuz konut müjdesi. Anladınız siz onu. Devam edelim. Ahmet Kököç. Ilıcak pişman, altanlarda pişmanlığın zerresi yok yazmış. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Burada başka. Mesela bakalım şu Aksaray'daki hikaye var mı? Elbette yok Star gazetesinde. Bu arada Hakan abi, Hakan Özyıldız, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı. Aksaray'ın aynı zamanda Türkiye'de döviz tevdiat hesaplarının çokluğuyla da en önde gelen il olduğunu yazmış. %64 diyor. %64 döviz tevdiat, dövize yatırıyorlar parayı. Niye? Milliyetçi değil misiniz siz? Ekonomik milliyetçiliği savunmuyor musunuz? Bağdadi'nin sırları çözülüyor akşamın manşeti. Aileden 13 kişi Türkiye'nin elinde. Bu arada akşamı da kutlayalım aynı şekilde. Akşam üstelik Aksaray olayını daha da büyük kullanmış. Daha da büyük. Kocaman bir fotoğrafla siz nasıl insansınız diye sormuş. Helal olsun. Kötülüğü, saçmalığı madem anlatıyoruz, iyiyi de desteklemek zorundayız. Korkudan annelerine sarıldılar. Öğrenci velileri otizmli çocukları yuhaladı. Onlar öğrenci velisi ama aynı zamanda yaratık. Yaratık, gerçekten yaratık. İnsan değil, onu biliyoruz. Yakalanan 13 kişi nerede yaşıyormuş bilmiyorum sevgili Erkan. Türkiye'de mi yaşıyormuş diye sormuş Erkan Kalenderli. Vallahi bilmiyorum ama şu soru ortada duruyor. Bağdadi'nin yakalandığı, ele geçirildiği ve imha edildiği yer Türkiye sınırına 5 kilometre. Benim başka sorum yok. Tanık sizin, hakim bey. Avukat bey, ne istiyorsanız yapın yani. Neyse ki takvim var ya, boş ver. Emekliye yeni maaş. 4 aylık enflasyon %5.31 oldu. Dün de söylemişti ya bunu. Ha, söyledik mi lan dün bunu? Ama rakam farklı. Dur bak. TÜFE'ye göre de %7.3'e kadar artış var. Yani biz bunu yanlış yazdık ya. Bunu hiç yazmayacaktık biz. Yani TÜFE'ye göre 7.3 artış var. Dedik enflasyon 5.31 dedik. Yani enflasyon anla. Ha, sen onun için söylüyor. İşte ben onu anlatıyorum ya sana. Yazdığının ne olduğunu bile bilmiyorsun sen. Aklın sıra müjde veriyorsun. Ama burada emeklilere diyorsun ki size bir geçirdik enflasyonu ama sonuçta maaş farkını da vereceğiz. Ne kadar? İşte 5.31 olabilir, 7.3 olabilir. Kadarlı. Yani 400 liraya kadar. Ama seninki 50 kuruş olabilir. Bilemem. Kadar diyorum bak. Ocak'ta yaşlıya 663 lira. Ben Ocak'ta bir yaşlanacağım. Ben de, bana da verirler mi acaba? Yok be. Takvimden müthiş yazı dizisi rap'e mani olamadı. Afrika'da griot denen masalcılar vardı. Ritim tutup öykü anlatırlardı. Akılda kalması için kafiye yapılırdı. İşte bu maniler rap'in temelini attı. Ne dediğinin farkında değilsin. Yemin ediyorum. Dün ne anlatıyordun rap'le ilgili? Ha? Amerika'daki köleler falan. Dedim mi sana yanlış yazıyorsun. O değil bahsettiğin. O blues. İstediğin kadar ittir ya. Neresinden ittirirsen ittir. Şu gazeteyi 1 lira verip alacak adam gerçekten rap tarihi mi öğrenmek istiyor sizce? Salla. Oksijen haberi var bak. Oksijen. Oksijen. Oksijen değil. Özlem Kaymaz hayatını hasta oğluna adadı. Allah şifa versin. Acı günlerini tantra ile atlattı. Meditasyonun sırrını kaptı. Bak iyi başlıyor, görüyor musun? Yani çocuğu var, yazık. Yani çok uğraştık kadıncağız. Acı günlerini tantra ile atlattı. Meditasyonun sırrını kaptı. Nefes dersleri vermeye başladı. Ücreti 350 lira. Bu nasıl bir kafa ya? Ya bu nasıl bir kafa kardeşim? İyi bir şey mi? Övüyor musun, sövüyor musun? Belli değil ya. Yazık, hasta çocuğu var. Onunla uğraşıyordu. İşte tantraya merak sardı o arada falan. Sonra geliyor. 350 lira. Ne yapayım yani? Başvuruyu ne zaman yapmamız gerekiyor? Yoğurt, hastalığı unut. Ailemizin doktorunda bugün bir cinsel sorun var ki evlerden ırak. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten bak. Allah kimselerin başına vermesin. Çok ağır. Çok ağır. Allah'tan böyle bir hekimimiz var, Nafis Karagözoğlu gibi. Çünkü soru şu, günün sorusu. Yani çok çok ağır soru. Kabak çekirdeği yiyorum ama aşkta tık yok. Çifte kavrulmuş mu alsam? Bak vallahi billahi. Bu doktorum diyen bir adam bunu yayınlıyor. Kabak çekirdeği yiyorum ama aşkta sıkıntı var. Tık yok, pardon. Tık yok. Çifte kavrulmuş mu alsam? Bak işin ciddiyet düzeyi budur. Budur. Tanır mısınız kendisini bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama tanıyan bilen, Allah billah aşkına söyleyeyim. Din ki ya, bir parça utanman lazım senin ya. Vallahi utanman lazım senin. Şunu hekimlik diplomanın altına şunu yazdığına değer mi ya aldığın para? Ha? Aldığın para gerçekten şuna değer mi? Çifte kavrulmuş mu alsam? Ha işte insanların kendilerine biçtikleri değerle de alakalı. Gerçekten. Sen ya benim gözümde Nafis Karagözoğlu bu kadardır. Vallahi. Bundan sonra da bakın hep aynı şeyi söyleyeceğim size. Kabak çekirdeğinin çifte kavrulmuşunu mu alalım diye sorabileceğim bir adamdır yani. Çok ciddiye almaya gerek yok. Vallahi hiç önemli değil. Bu ülkede gerçek bir sağlık bakanlığı olsa bu gazeteyi gömer toprağa. Ama yok. Dar gelirliye ucuz ev haberi var. Dar gelirliye ucuz ev. Ya bir talih kuşu haberi var. Bunu başka gazetelerde de küçük kullanmışlar ama takvim birinci sayfaya almış. İzmit'te bir hanımefendi bilet satan büfeye gidiyor. Seyyar büfeye. Ama bugün rüya tabiri yok Burcu Hanım. Valla bunlar rüya görmemiş demek ki bugün. Onu da çünkü içinden uydurarak yazdığı için artık kime denk gelirse. Hanımefendi gidiyor. Bilet satan kişiye diyor ki şuna bir bakar mısın? Buna amorti çıkmıştı. Bileti değiştireyim. Allah'tan dürüst bir adam. Seyyar bayi Cafer Öz ne? Özü görmüyorum tam. Özri mi? Özyeri mi? Adam bakıyor. Sonra cep telefonunu çıkartıyor. Bir de Milli Piyango'nun sorgulama sayfasından bakıyor. Diyor ki kalp, şeker, tansiyon gibi bir sıkıntınız var mı? Yok diyor hanımefendi. 3 milyon lira çıkmış biletinize diyor. 3 milyon. Ya dünyanın en güzel sürprizi herhalde bu. Hani amorti alıp 6 liralık bilet değiştirmeye gidiyorsun. 3 milyon liranın olduğunu öğreniyorsun bir anda. 3 milyon. Büyük iş ya. Ama burada adamın dürüstlüğü çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bakın o bileti alıp gönül rahatlığıyla kendisine 6 lira ödeyip hatta ya bugün ben haftada bir gün yapıyorum bunu al sana tam bilet vereyim deyip içini de rahatlatıp bırakabilirdi mevzuyu. Helal olsun adama. 3 milyon liraya boru değil. Hani dünya dönüyor işte. Bu boktan dünya dönüyor. Böyle adamlar var diye dönüyor. 3 milyon ya. 3 milyon kardeşim. Öyle böyle para değil. Ha, iki kişilik denizaltı aldırır mı? Aldırmaz. Aldırmaz. Ama zaten alınmıyor. Dersimiz otizm. Küçük de olsa takvim de kullanmış Aksaray haberini. O yüzden onları da tebrik edelim. Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nun velileri otizmli öğrencileri yuhaladı. Büyük tepki topladı. Ha, olması gerekeni övüyoruz. Gökhan Bey öyle ama maalesef durum bu. Vallahi durum bu yani. Bir yengeç 46 bin dolar. Japonya'da yılın ilk kar yengeci avı yapıldı. Kabuğuyla 1 kilo 24 gram gelen bir yengeç 46 bin dolara 265 bin Türk lirasına satılmış. Kar yengeci. Çok şekilli ismi var ama. Verir misin? Hayatta vermem. Hayatta vermem. Ya bak Burcu Hanım hakikaten doğru söylediniz ya. Bunlar niye rüya görmemiş ki bugün? Kötü mü uydular acaba? Yazık ya. Rüya bile görememişler. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun, var olun. Bu haftayı birlikte böyle kapattık. Evet, biraz sıkıntılı bir hafta oldu. Doğru. Allah beterinden saklasın. Ama özellikle şu son 2 günde yaşadıklarımız bize hayatı bir kez daha sorgulama şansı verdi. Konuşmak zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Biz de hiç eğip bükmeden, karnımızdan konuşmadan burada yaptık gerekeni. Çok teşekkür ediyorum hafta boyu benimle birlikte olduğunuz için. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. İnananların Mevlüt Kandili'ni bir kez daha kutluyorum. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayatı çok başka yerlerden bakıyoruz. Bütün görüşlerimiz farklı belki. Önemi yok ya. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı cumhuriyete bağlıyız. Yeter. Konuşacağız kardeşim. Birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız. Başka çaremiz yok. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve bu yayın, evet ya bu yayın sürsün. Yalnız ben nasıl destek olacağımı bilmiyorum diyenler için. Şöyle efendim. Hemen size izah edeyim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Patreon.com bu yayını destekleyebileceğiniz ilk mecra. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazıp benim sayfamı yönlendirdikten sonra oradaki abone ol tuşunu tıklarsanız sadece bir mail adresi isteyecek, para istemeyecek. Abone olacaksınız. Yanında da bir işaret var, çan işareti. Onu da tıklayın. Merak etmeyin, Hristiyan falan olmazsınız. Bazıları ondan tırsıyor çünkü. Hayır, yayınların bildirimi gelecek size. Onun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Bir de hatırlatma. Biz bu pazar günü 10 Kasım'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anmasını yapacağız. Maalesef yayınımız yok o gün ama Büyük Önder'i atayı anmak için Kofti'den etkinlikler yapmaya, ne bileyim bir araya gelip sadece ayağa kalkmaya falan gerek yok. Yani onun yaptıklarını, düşüncelerini yaşatabilmek anmanın en önemli ve en etkin yolu, en etkili yolu aynı zamanda. Hakkını ödeyemeyeceğimiz ama ilkelerine bağlılıkla, tabii ki modern dünyaya onu uyumlandırarak ki Atatürk'ün de manevi mirası bu zaten, dogmalar bırakmıyor ardında. Modern dünyayla uyumlandırmak zorundayız. En önemli anma bence bu olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.